Kitabın adı Sadece Biri. Yazarı Emel Uz. 8. ayrım. Duruşuyla, konuşmasıyla, tavırlarıyla güven veren bu adamdan hoşlanmıştı. Ancak uzun bir tanıma süresi gerekiyordu. Hafif müzik seslerinin dalgalarının hışırtısına karıştığı bir yere oturdular. Kendinden son derece emin cümlelerle konuşan Oktay, bazen ciddileşiyor, bazen de sıcacık gülüşlere saçıyordu. Biraz rahatladı. O da bu gülüşlere eşlik etti. Engel olamadığı bir güçle Oktay'a doğru itiliyordu. Başlayan müzikle beraber dansa kalktılar. Yumuşak adımlarla döndükçe çevredeki her şey onlara eşlik eder gibi birlikte dönüp durdu. Sessizlik devam etse de direnç kırılmıştı. Karşılaşılan bakışlardaki anlam, oluşan bu tomurcuğu çabucak açtıracak gibiydi. Seni dinlemek istiyorum güzel kadın, lütfen. Uyarıyorum Oktay, bu isteğinden pişman olabilirsin. Bu sözleri tüm şirinliğini takınarak söyledi. Konuyu geçiştirmeye çalıştı ama nafile. Oktay'ın ciddiyeti ve suskun bekleyişi karşısında daha fazla direnemedi. Hayatımı merak edilecek bir yanı yok Oktay. Gördüğün gibi bir kadınım. Duygu ve düşüncelerini yaşadıkları ile birleştirememiş. Gerçek özlemlerini yaşayamamış. Dile getirme fırsatı bile bulamamış bir insan. Geç olsa da kendi hayatıma sahip olmaya çabalıyor, düzenlemeye uğraşıyorum. İşte hepsi bu. Oktay Gülen'in yüzünden geçen acı dalgasını hissetti. Onun konuşmasına fırsat vermeden devam etti. Hayat çeşitli bulmaca karelerinden oluşuyor. Her karede farklı bir bölüm var. Benim atladığım ve yaşamadığım o kadar çok kare var ki, onları ben bile tam bilmezken nasıl ifade edebilirim? İşte onları arıyorum. Kimi zaman soruları, kimi zaman yanıtları oluşturma çabasındayım. Bulduğumda ve tamamladığımda inan seninle paylaşacağım. Yakınlığın ve paylaşımın benim için çok değerli. Teşekkür ederim. Senin gözlerine hüzün yakışmıyor Gülen. Paylaşmaya çalışıyorum. Hazır olduğunda yanında olacağım. Ne zaman istersen lütfen kendini benden uzaklaştırma. Birleşen eller bu şartları onayladığının göstergesi. Hafızasında siyah beyaz bir şekilde kalan mutluluk resmi galiba artık renkleniyor. Tanrım, bu ne güzel bir duygu. Anlayış ve samimi bir yaklaşım ne kadar hoş. Oktay açıkça kendinden bahsediyor. Hatalarını, görüş farklılıklarını dile getiriyor. En önemlisi de çok doğal. Farklı görünme çabası yok. Kendimize ve başkalarına karşı işlenen suçların nedeni bencil ve bireysel düşünceler değil mi? Ben mutluluğu da, hüznü de seninle paylaşmak istiyorum. Oktay, sen çoktan vazgeçtiğim hayallerimi tekrar canlandırıyorsun. Bu beni korkutuyor. Oktay, korkunun hayallerini ve mutluluğu yakalama şansını kaybettireceğini söyleyerek konuyu kapattı. İki ruh arasında tam bir anlaşma oluşmuştu ve yavaş yavaş gizler çözülüyor gibiydi. Mutluluk uzun süren bir emek ve sağlam bir yürek istiyor. Sevdiğinin gözlerine baktıkça, hiçbir zorlama olmadan eriyip aktığını hissedebilme anı. Odasına dönüp onu düşünerek uyudu. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandığında halen gülümsüyordu. Anlaşılan bugün de kendisine kalmayacak. Oktay onunla birlikte olma çabasında. Kendisi de istiyor bunu, hem de pek çok. Onun için de acele edip birkaç satır daha yazmalı, dumanı tüten kahvesiyle. Masanın başına oturdu. Artık başladığı bu işi bitirmeli, hem de çabucak. Fazla ayrıntıya dalmadan yazacak. Mutlaka bitmeli, asla yarım kalmamalı. Sıklıkla düşünüyorum, acaba Murat eş olarak neden beni seçti? Aramızda her yönden kapatılmaz bir uçurum var. Her şey... Yaşam tarzlarımız, zevklerimiz, görüşlerimiz, her şey ama her şey farklı. Ben bunları fark edecek yapıda olamasam da o fark etmiş olmalı. Feleğin çemberinden geçmiş derler ya, bu öyle bir adam. Hangi özelliğimden etkilenmiş olabilir ki? Bende aradığını bulamadığı kesin. Şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor sanırım. Ne arıyordu? Sevgi mi? Aşk mı? Beraberlik mi? Yoksa bir düzen kurup çocuk sahibi olmak? Sonra da yaşantısına aynı hızla devam etmek mi? Bence tercih edilebilecek tek şık sonuncusu olmalı. Evliliğim boyunca yaşadığım her olayda, Bunu daha da iyi anladım. Çok yavaş oldu ama anladım. Seçtiği kız, bu yaşantıya ayak uyduracak bir yapıda değildi. Uyum sağlasa bile bu sürecin çok uzun bir zaman alacağını anlamayarak kadar da bir adam değil. Eğer hayatını birleştireceği insanda masumiyet, saflık, temizlik arıyorsa, kendi çevresinden uzak tutması gerekiyordu. Yok, eğer o düşüncelerde birisini istiyorsa, o zaman da eşi olacak insanı kendi çevresinden seçmesi gerekmez miydi? Çabalarımı engelleyen ve bana yük teşkil eden tüm bu olayları ve özellikle de olumsuz düşünceleri yok etmeyi becerebildiysem, kendime ve aileme güzel ve yaşam armağan etmeyi başarabilirdim. Bu anlamda kırılmadan önce birazcık desteklenmem gerekiyordu. Tohum ekilmeden ürün alınmaz. Olumlu görüş ve düşünce içinde olsanız da, sevgi olmazsa ve yürekten hissedilmezse mutlu olmak da olanaksız. En azından ben böyle hissediyorum. Okullar açılınca köy yaşamım yeniden başladı. İkinci evimdi orası. Beni çok sahiplendiler. Ev sahibim, çocuklarıyla birlikte hayat mücadelesi veren bir kadın. O da binlerce kadının oluşturduğu yaşam öykülerinden sadece biri. Kocası yurt dışına çalışmaya gitmiş ve orada da evlenmiş. Yaz aylarında izine gelip gidermiş, o kadar. Ben orada kaldığım sürece onu hiç görmedim. Hayatını erteleyen, duyguları ve kadınlığı çöpe atılmış, bu şekilde yaşamaya mahkum edilmiş başka bir kadındı o da. Murat'la mektuplaşıyoruz. Henüz otomatik santraller, cep telefonları yok, köydeki tek telefondan PTT kanalıyla yazdırıyor, saatlerce bağlanmayı bekleyerek konuşuyoruz. Zaman da teknoloji de ne çabuk ilerliyor. Görüntülü konuşmaların, internetin, kameranın olduğu bir dönemde. Bunlardan bahsetmek ne kadar tuhaf. Kendimi çağlar öncesinden gelmiş gibi hissettim bir an. Yaşlandım mı ben? Evet. İşte yalnızca bu nedenle bile olsa. Mutlu olmak için zaman kaybetme artık diyorum kendime. Yaşam sana değil, sen yaşama borçlusun. Verilen şansı kaybetmeden borcu ödemelisin. Buna zorunlusun. Evlenebilmek için ailemin kararını bekliyoruz. Annem ve babam Murat'ın ailesini tanımak için bir nezaket ziyareti gerçekleştirmişler. Yaşam biçimi, kültür farklılığı, görüş, düşünce. Sonuç olumsuz. Kocaman bir hayır. Ben sevgi ve samimiyet olduğu sürece, anlayış ve saygı da varsa, çözümsüz hiçbir konu olmayacağını düşünen insanlardanım. Her sorunu çözen, sihirli bir anahtardır anlayış ve sevgi. Edindiğim onca tecrübeye karşın halen de böyle düşünüyorum. Çözümün bulunabilmesi için karşılıklı olması da şart. Yoksa çabalar da, sonuç da ne yazık ki başarısız kalmaya mahkum. Tek taraflı olunca insan tükeniyor. Karşı taraf ise sürekli bir şeyler almaya çalışıyor ve insanı bitirinceye kadar da hiçbir şey vermeden alıyor. Keşke insanlar bunu anlasa. Hepimiz bencil yanımızı fark edebilsek. İnanıyorum ki hiç çözümsüzlük kalmaz. Mutluluk iç dünyamızın vazgeçilmezi. Ben bu önemli etkeni hep gözden kaçırmışım. İnsanı en yakından tanıyan, büyüten, en özel duygularını, kimliğini, kişiliğini özümseyen varlıklar olan anne ve baba görüşlerini dikkate almamak ne büyük bir hataymış. Hayat göründüğü gibi değil. Her hayal gerçek yaşantısıyla, hele evlilik yaşantısıyla hiç örtüşmüyor. Kırılmamak adına dikkatli olmam gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalışan annemi hiç anlamamışım. Dinlememişim bile. Gençler yaşanarak öğrenilen hazır tecrübeleri alıp kullansalar, birazcık da olsa yararlansalar ne iyi olur. Olmuyor tabii ki. Olamadı, olmayacak da. Her insan yaşayıp öğrenecek ve kendi hikayesini oluşturacak. Babamın kararı kesin. Hayır, ben kızımı vermiyorum. Olmaz, yapamaz. O farklı bir çocuk, hassas ve duygusal. Ezilir, kırılır, çok çabuk yorulur. Biraz daha büyüsün. Henüz küçük, diyerek olumsuz kararını bildirmiş. Annem bana yazdığı mektupta önce babamın kararını, sonra da kendi görüşlerini yazmış. Beni üzmemeye çalışarak her kelimeyi özenle seçmiş. Yavrum, henüz düşüncelerin, duyguların ve hissettiklerin, hayal dünyandan sana aksedenler. Gerçek bu değil. Hayat çok farklı. Hissettiklerin samimi olabilir ama seni yanılgıya da düşürebilir, beklemelisin. Sevgi dolu ve sevmeye yetenekli bir kalbin var. Bu süreyi aşmalı, yoğun yaşadığın bu duygular durulduğunda bahsettiğimiz gerçekleri görebilecek kadar güç kazanmalısın. Bir yerlere varma çabanı onaylıyorum ama lütfen biraz daha bekle. Annemden bu mektubu aldığım gün hissettiğim heyecanı ve hüznü hiç unutamam. Bu görüşler uzun uzun yazılan mektubun bölümlerinden bazıları. Vurgun yemiş gibiydim. Yine de olgunlukla karşıladım. Onlara karşı gelmem mümkün değildi. Murat'tan da vazgeçemedim. Beklerim. Onlar verene kadar beklerim. Başka birisiyle evlenmem. Beklerim. Anneme son derece üzgün olduğumu belirten bir mektup yazdım. İçinde neler olduğunu hatırlamıyorum. Akıl yürütme evresini devreden çıkarıp, duygusal sınırları zorlayan bir şeyler yazdığım kesin. İsteyerek olmasa da düşüncelerimi belli etmişim. Annem birkaç gün sonra yanımdaydı. Bunalımlı bir döneme gireceğimi anlamış, onca yolu beni görmek, ikna etmek, belki de kırmadan, üzmeden fikrimi değiştirmek için gelmişti. Nedenleri yok sayarak, başka insanların yörüngelerine girerek, çözemeyeceği sorunları kabullenerek mutlu olmak mümkün değil. Geçici mi, kalıcı mı olduğunu bile anlayamadan, bu duygusal yükleme beni çok şaşırtmıştı. Kendimi fark edemeden tüm özgürlüğümü devretmeme neden olmuştu. Murat öyle dedi, Murat böyle dedi demeye başlamışım bile. Asıl gerçeklerse, aşk bilmecesi çözüldükten sonra başlayacaktı. Doğal olarak, herkes gibi benim de hayatımı planlama özgürlüğüm vardı. Korkunç olansa bu özgürlüğü bile fark etmeden yapılan yanlış planların esiri olmaktı. Murat mektup yazıyor, telefon ediyor, birlikte kaçmayı bile öneriyordu. Oysa anneciğim tehlikeyi sezmiş. Tutkumun esaretine kapılıp yanlış yapmamam için kendince önlem almıştı. Benden duyacağı sözlerin onu rahatlatacağı kesin. Sevgiye duyduğum gereksinimle duygusal hatalar yapmamı istemiyorlar. Evden uzak oluşum da sanırım bu korkuyu çoğaltmış. Karşılaşacağım sorunları anlatmaya, ufkumu açmaya çabalıyor annem. Hemen olabilecek bir şey değildi elbette. Üzgün ama sakindim. Belki de çok geç kaldılar. Bu sakinlik kararımı çoktan verdiğimin önemli bir kanıtı. Cam bir fanus içinde büyüdüm. Ayıplar, yasaklar vardı. Belki daha önce bazı şeyleri fark edebilmem için olanak sağlansaydı, durum değişir miydi acaba bilmiyorum. Üzülme anneciğim, ben beklerim. Babamı da seni de kırmam. Sakın korkmayın. Aslında korkan benim. Birkaç gün boyunca hep aynı şeyler konuşuldu. Köyden gelen adayları engellemek için annemin alyansını takmıştım. Nişanlı olduğumu zannediyorlardı. Onun için bu olay nişandan ayrılma konusu gibi algılandı. Sessizdim. Bir gün okuldan döndüğümde buzdolabının üzerinde Murat'ın bana yazdığı mektuplardan birkaç tanesini gördüm, şaşırdım. Mektuplarım odamdaki çekmecede dururdu. Orada duranları alarak odama koştum. Mektuplar yerinde yok. Annem onları yok etmemi, okudukça üzülüp ağlayacağımı söylemişti. Ben de daha sonra yaparım diyerek konuyu kapatmıştım. Ablamın yanına gittim. Mektupların nerede olduğunu sordum. Annemin mektupları yaktığını, birkaç tanesini alıp odadaki dolabın üzerine koyduğunu söyledi. Bir an yüreğim yerinden koptu zannettim. O duyguyu halen hatırlarım. Korkunçtu. Sanki çıldırmıştım. İçim bir anda boşaldı. Onlar benim, bana özel. Yarattığım duygu dolu minik dünyam. O dünya bir anda karardı. İnsanın ruh hali ancak bu kadar dışarı yansıyabilir. Gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Kendimi sakinleştiremedim. Çabaladım ama olmadı. Kafamdaki gong her saniye daha da hızlı vuruyordu. Odadan fırladım, annemin karşısına dikildim. Babama söyle, istiyorum. Ben Murat'la evleneceğim. Nasıl yakarsın mektuplarımı? Dokunma demedim mi? Annem ne yaptıysa beni sakinleştiremedi. Gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Boğuluyordum sanki. Acı, öfke, isyan, sevgi hepsi bir arada fırlıyordu. Annem sustu. Dikkatle verdiğim tepkileri gözledi. O ağıttan sonra tüm kapılarımı kapattım. Birkaç günlüğüne yanıma gelen annemle hiç konuşmadım. Ne yapacağını şaşıran kadıncağız sessizce memlekete döndü. Evet. Sessizce gitti. O duygular belki anlıktı, belki geçiciydi ama baş edemedim. Annemi kırdım, hem de bir hiç uğruna. Bu acıyı o günden beri yaşıyorum. İçim çok daha fazla acıyor, yanıyor. O günkü halim, annemin yüz ifadesi gözümün önünden hiç gitmiyor. Belki ömrüm oldukça da gitmeyecek. Hayatımla ilgili öyle kırgınlıklar ve öyle keşkeler var ki. Beni kahrediyor. Her seferinde iyiye güzele ulaşabilme çabası gösteriyorum. Ne yazık ki tam olarak başarabildiğimi söylemek mümkün değil. Böyle kırılan, aradığını bulamayan o kadar çok kişi var ki. Yanıtını bilsem de neden diye hep soruyorum. Sanırım duygusal insanlar bu boşluğu daha çok yaşıyor ve bir türlü dolduramıyor. Ben olayları olduğu gibi kabullenme, sorgulamadan yaşama fikrinin yaşam tarzım haline gelmesini istemiyorum. Yarım kalan dünyamı tekrar kurmalı, duygularımı yaşamalıyım. Çaba göstermeye devam etmeli, bunu öğrenmeliyim. Dünyayı değil ama bakış açımı değiştirerek belki de kendimi yeniden keşfedeceğim. Babam durumu öğrenince beklenen tepki de gelmiş. Kararını tekrarlamış. İsrar ediyorsa kızım yok derim. İşte bu kadar. Sonuca en kısa yoldan ulaşarak öfkesini sonuçlandırmış. Uzun sürecek bir aile huzursuzluğunun tartışmaların kapısı da açılmış. Annem gibi tüm olumsuzlukları göğüsleyerek bana iletmemeye, babamı sakinleştirmeye çalışsa da pek başarılı olamamış. Murat ve ailesi geleceklerini bildirince aileler arası iletişim tekrar başladı ve zorluklar içinde nişanlandık. Atamanın yapılması için nikah olması da gerekiyordu. Bir kalemin karaladığı birkaç karışık çizgiyle verilen bir taahhüt ve başlayan yeni bir hayat. Elimi bir cüzdan tutuşturdu nikah memuru. İşte hayalimdeki tören değildi. Atama için böyle olması gerekse de garip karşılamıştım. İşte aile korumasından çıkıp bir başkasının egemenliği altına girişim. Durup durup, şimdi biz evlendik mi demekten kendimi alamıyordum. Sanki bir oyundu bu. İşte ömür boyu sürecek garip bir oyunun başrol oyuncusu oluvermiştim. Yarı yıl tatilinden sonra yine köyün yolunu tuttum. Evdeki sıkıntıya rağmen mutluydum. Murat'ın eşiydim artık. Birbirimizi çok seviyorduk ve hep öyle kalacaktık. Onun yanında olmak, elini tutmak, bakışlarını hissetmek tanımlanamaz bir mutluluktu. Ailesi ise bana bir kurtarıcı edasıyla yaklaştı. Oğullarını tekrar aile yaşantısına döndürecek, düzeni kuracak, kopan aile birlikteliğini tekrar kuracaktım. Köyde yarım dönem daha çalıştım. O güzel insanlarla birlikte el işleri, dikişler, nakışlar ve çeşitli hazırlıklar yaptık. Nişandan sonra beni köye Murat götürdü ve hepsiyle tanışmıştı. Yıl sonunda stajyerlik sınavına da girdim ve atamam yapıldı. Hüzünlü ama sıcacık bir vedalaşma ile oradan ayrıldım. Halen o güzel insanları, o içten güzelliğin samimi yansımalarını yaşıyorum. Otobüsten indiğimde beni ilk karşılayan annemin hayret dolu bakışlarıydı. Sebebi ise aldığım kilolardı. O bakışları hatırladıkça halen gülerim. Şu andan geçerli olmak üzere rejimdesin demişti. Canım annem, ben yokken bekar evinde kalan Murat'ı evimize davet etmiş 4. çocuğu gibi. İletişimi sağlamak, onu daha yakından tanımak ve ev düzenine tekrar alıştırmak, yaşadığı uç hayatı biraz düzene sokmak adına kendince çaba sarf etmiş. Ne büyük özveri, ne ince bir düşünce. Çiçeklerle bezenen kuru dalların yeniden hayat bulması gibi. Bahar gelince dallarda kabartılar oluşturan o minicik tomurcuklar pembe beyaz çiçeklere dönüşür. Nasıl da yavaş açıyorlar kabuklarını. Nazlı ve narin yapılarını bilmemizi ister gibi. Güzel, renkli bir dünyanın kapılarını aralıyorlar. Gören gözlere tüm güzelliklerini olabildiğince sunmak için yeni bir hayatın, mutluluğun başlangıcını hatırlatıyorlar. Mutluluğun önemini haykırıyorlar. Her biri ayrı bir hayat. Bazıları zamansızca dökülüp kaybolacak. Esen rüzgarın, yağan yağmurun şiddetine kapılacak, bazıları ise dalına sımsıkı tutunup mücadelesini verecek ve meyve olacak. 8. ayrımın sonu. Sayfa 69. Devamı 9. ayrımda.